Ayrım 36.
Ne olursa olsun atalarımız o sırada formasyon itibariyle memeli ve çiçeksel beyinler edinmiş bulunmaktaydılar. Evrim kendine ait nedenlerle memeli enerjisinin egemen olmasına izin verdi. Yeni gelişen orta beyin ya da eski kabuk, en eski kabuğun üzerini kapladı. Buna memeli beyin denilebilirdi. Memeli bilincin tipik yanları sıcaklık, cömertlik, sadakat, sevgi, romantik, platonik ve ailesel. Sevinç, üzüntü, mizah, gurur, rekabet, entelektüel merak, resim ve müzik sanatlarından zevk alma gibi şeylerdi. Memeli dönemin sonlarına doğru kendimize üçüncü bir beyin edindik. Bu yeni kabuktu. En tipik yanı neokorteksti. Bu mevcut memeli beynin üzerine örten, yaklaşık 8 milim kalınlığındaki sinir liflerinden oluşan yoğun bir kabuktu. Beyin araştırmacıları neokortekse pek şaşırmaktadırlar. Nedir bunun fonksiyonu? Neden oluşmuş, neden ortaya çıkmıştır? Lefebvre'a göre neokorteks gelişmiş bir bellek bankasıdır. Bu niteliğe sahip olduğuna da kuşku yoktur. Robert Bly'a göre neokorteks tel nasılsa ışıkla ilgilidir. Eğer sürüngen beyni soğukla, memeli beyni sıcakla ilişkilendirebiliyorsak, neokorteks de ışıkla ilgilidir. Bly'ın bu sezgisi çok mantıklı gelmektedir. Çünkü üçüncü beyin çiçeksel bir beyin olup çiçekler de enerjilerini ışıktan alırlar. Neokorteksin esrarengiz biçimde ortaya çıkmasından önce bile beyinlerimizde bazı çiçeksel nitelikler vardı. Beynin tümü bilimde bir ampul olarak nitelendirilir. Onu oluşturan nöronların ince lifleri yani kök ve dalları vardır. Beyincik sık yapraklar kütlesi gibi bir maddeden oluşur. Bunlar sinir hücreleri olup genellikle yapraksı diye tanımlanırlar. Yalnız tek tek nöronlar bitki ve çiçeğe benzemekle kalmaz. Beynin kendisi de botanik bir varlık görünümündedir. Bir sapı, embriyonik büyümede açılan bir tacı vardır. Tıpkı bir güle benzemektedir. Yeni kabukta yani yeni beyinde çiçek benzerliği artmaktadır. Sinir lifleri bölünmekte, bir ağacın dallarına benzemektedir. Bu sürece dallanma denmektedir. Bu süreç sırasında minik nöromelanin damlaları tohum gibi saçılmaktadır. Nöromelanin tohumları besbelli beynin başta gelen organizasyon molekülleridir. Galyal hücrelerle birleşir, sinir hücrelerinin ateşlenmesini düzenlerler. Bizler düşündüğümüz zaman yaratıcı fikirler üretiriz. Yani gerçek anlamda bir tomurcuklanma yer almaktadır. Bir şeyleri anlayan beyin tıpkı yasemin dalının tomurcuklanması gibi davranır. Daha küçüktür, daha hızlıdır. Tek farkı da o kadardır. Ayrıca nöromelanin ışığı emer. Işığı diğer enerji türlerine çevirme yeteneği vardır. Yani Bly haklıdır. Neokorteks ışığa duyarlıdır ve kendisi daha yüksek zihinsel faaliyetlerle aydınlanabilmektedir. Yani örneğin meditasyonla veya şarkı söylemeyle. Eskiler aydınlanmaktan söz ettikleri zaman bu sözü mecaz anlamıyla kullanmıyorlardı. Neokorteksin ortaya çıkmasıyla beynin çileksel nitelikleri milyonlarca yıl hareketsiz bekledikten sonra harekete geçmeye başladılar ve yavaş yavaş çiçeksel bir bilincin egemenliğine doğru ilerlediler. Hayat yağmacılar arasındaki sonu gelmez bir mücadeleyken, sağ kalmak için her an savaş verilen bir meydanken sürüngen bilinci şarttı. Denizler aşılacak, vahşi kıtalar keşfedilecek, oralara sert koşullar altında yerleşilecek, tarım öğrenilecek, madencilik yapılacak, uygarlık kurulacaksa o zaman memeli bilinci gerekliydi. Sosyal ve ailesel açıdan hala da gereklidir ama artık egemen olmamalıdır. Bu fiziksel sınırlar artık aşılmıştır. Sanayi devrimi kendini tüketmiştir. Bizim yaşadığımız yüksek teknoloji çağında memeli duyarlılığının sert ve kaba tutumu artık yardımcı değil, engeldir. Sürüngen duyarlığın o savunma tutumu ise delilik sayılacak kadar tehlikelidir. Bize fiziksel saldırganlığı daha az bir insan beyni gereklidir şimdi. Daha sakin, düşünceli, yumuşak davranışlı, esnek kişilikler gereklidir. Ancak o zaman varlığımızı sürdürebiliriz bu yeni sistemde. Ancak o zaman bir sonraki evrim aşamasına katılabiliriz. Çiçeksel bilinç evresinin kesinlikle bir takım ruhsal ilintileri vardır. En yoğun ruhsal yaşantılar zamanın askıya alınmasını gerektirmektedir. Zamanın dışında olma duygusu, zamansız olma duygusu hem meditasyonun hem ilahi şarkılar söylemenin hem hipnotizmanın hem de uyuşturucu kullanmanın bel kemiğini oluşturmaktadır. daha kısa ve daha az anlaşılır olmasına rağmen cinsel orgazm anında da zamansız ve egonun bir kenara bırakıldığı, ego uzayda değil zamanda yer alır, bir durum yaşanır. Orgazmın bu kadar güzel olmasının nedeni de budur. Sarhoşlar bile kendi basit ve kaba yollarıyla yine zamansızlığı aramaktadırlar. Alkolizm de kusurlu bir ruhsal özlemdir. Uzay konusunu yüzlerce değişik yoldan yenmiş, onun üstesinden gelmiş durumdayız. Uzay konusunda çok şey biliyoruz ama zaman konusunda bilgimiz acınacak kadar azdır. Ancak mistik durumda o kavramı anlayabiliyor gibiyiz. Koku beyni, yani belleğin koku alma sinirleriyle harekete geçen kısmı bir yandan, ışık beyni yani neokorteks diğer yandan mistik durumun kilidini oluşturmaktadırlar. Koku belleği hızla ve yoğun bir biçimde harekete geçirir. Zihinlerimizin zaman içinde serbestçe yol almasını sağlar. En derin mistik durumlar normal zihinsel faaliyetin ışık içinde asılı kaldığı durumlardır. Mistik aydınlanmada tıpkı ışığın hızında olduğu gibi zaman durmuştur sanki. Çiçekler görmez, işitmez, tat almaz, dokunmazlar ama ışığa çok önemli biçimde tepki gösterirler. Hayatlarını ve çevrelerini de bir koku orkestrasyonu içinde yönlendirirler. Artan çiçeksel bilinçle insanlar, ışık beyinlerinden tüm yararlanmaya gidecekler, koku beyinlerini de daha ileri düzeyde kullanabileceklerdir. Bu ikisi yakından bağlantılıdır. Hatta zaman zaman ayrılmaz izlenimi verecek biçimde örtüşmektedirler. Biz şu sıra bir bilgi teknolojisi içinde yaşıyoruz. Çiçekler her zaman bilgi teknolojisi içinde yaşamışlardır. Çiçekler gün boyu hep bilgi toplar. Geceleri o topladıkları verileri işlerler. Buna fotosentez denir. Neokorteksimizden tam yararlanmaya başladığımız zaman bizler de bir tür fotosentez yapacağız. Hatta şimdiden yapıyoruz. Ama çiçeklerinkine oranla bizimki ilkel ve sınırlı. Bir kere günlük gazetelerden, televizyon dizilerinden, satış konferanslarından, kahve sohbetlerinden derlenen bilgiler güneş ışığından derlenebilenden daha aşağı düzeydedir. Madde denilen şey yoğunlaşmış ışık olduğuna göre ışık hayatın sebebi ve kaynağıdır. Bu nedenle ışık ilahi bir şeydir. Çiçeklerin Tanrı'yla öyle doğrudan bir bağı vardır ki din adamları kendilerine bu bağdan edinebilmek için adam öldürmeye bile razı olurlardı. Ya verilerimiz yetersiz olduğundan ya teçhizatımız henüz iyi çalışacak durumda olmadığından bizim gece sürecimiz yarım günlük bir iş düzeyinde kalmaktadır. Uyanık olduğumuz saatlerde bilinçli zihnimizin derlediği bilgiler, derin uyku dediğimiz dönemde bilinç dışımız tarafından işlenir. Oysa biz bir gecede yalnızca 2-3 saat derin uykuda kalırız. Uyku süremizin geri kalan kısmında bilinç dışı zihnimiz görev başında değildir. Canı sıkılır, eğlence arar, kalkar elindeki malzemeyle oynar. Yani bir bakıma kendi kendiyle oynar. Anıları canlandırır, imajlar yaratır. Verileri yeniden sıraya sokar. Heyecanlı hikayeler uydurur. Buna rüya deriz. Bazı kimseler bizim rüya sırasında bilgiyi işlediğimize inanırlar. Esas durum tam tersinedir. Rüya demek zihnin işlenecek yeri bulunmadığı zaman kendini eğlendirmesi demektir. Gelecekte kaliteli veriler toplamakta ustalaştığımız zaman çiçeksel bilinç daha egemen olunca belki daha uzun saatler boyunca uyuyacağız ve hemen hiç rüya görmeyeceğiz. Pan geleneksel olarak bizim rüyalarımıza hükmeder. Özellikle erotik rüyaların ve kabusların kralıdır. Rüya görmedeki azalma Pan'ın artık yok olduğuna tanıklık edecektir. Biz yine bilginin verimliliğine dönersek, bilim son zamanlarda ağaçların da kendi aralarında iletişim kurduğunu öğretmiştir. Örneğin böceklerin saldırısına uğrayan bir ağaç, haberi 100 metre ilerideki bir başka ağaca ulaştırmakta, ikinci ağaç o böcek türünü kendinden uzak tutacak bir tür salgı çıkarmaya başlamaktadır. Böcekli ağacın mesajları, öteki ağaçların kendilerini korumasını sağlamaktadır. Bu haber herhalde koku şeklinde iletilmektedir. Yani bitki kokuları hem topluyor hem yayıyor demektir. Gül belki leylakla kokusal bir ilişki içinde olabilir. Bir başka ihtimal de ağaçlar arasında bir tür telepati bulunmasıdır. Belki de zihinsel telepati dediğimiz şeyin tümü koku duyusundan gelir. Belki diğer insanların düşüncelerini okumuyoruz da, kokluyoruz. Şizofrenlerin düşmanlığı, güvensizliği, arzuyu ve bu gibi duyguları koklayabildiği bilinmektedir. Doktorlarındaki, ziyaretçilerindeki, diğer hastalardaki bu tür duyguları ne kadar iyi saklanmış olursa olsun koklayıp anlayabilmektedirler. İnsanın koku alma duyusu belki tavşana oranla küçük olabilir ama yine de en geniş algılayıcımızdır. Ne tür görünmez kokular bulup algılayacağını kim nereden bilebilir? Çiçeksel bilinç olgunlaştıkça telepati herhalde en sık kullanılan iletişim yolu olacaktır. Sürüngen bilincimizde düşmanca çatışmalar vardı. Memeli bilincimizde uygar çatışmalar vardı. Çiçeksel bilincimizde güçlü telepati olacaktır. Çiçeksel bilinç ve verilere dayalı yumuşak bir teknoloji birbirine pek güzel uymaktadır. Çiçeksel bilinç ve barışçı internasyonalizmde birbirine pek güzel uyar. Çiçeksel bilince rahat, renkli bir cinsel duyarlılık da pek yakışır. Çiçekler hayvanlardan çok daha fazla cinsel açıklığa sahiptir. Cinsel enerjiyi ruhsal enerjiye çevirmek konusundaki tantrik kavram çiçeksel bir plandır. Çiçeksel bilinçle gezegenler arası keşiflerde birbirine çok iyi uyar. Dünyalılar uzak gezegenleri tohumlamak üzere gümüş kapsüller içinde uzaya fırlatmaktadır. Çiçeksel bilinçle ölümsüz bir toplum kavramı ideal bir uyum içindedir. Çiçeklerin yenilenme gücü daha çoktur. Ağaçların uzun ömürlü olduğu meşhurdur. Çiçeksel beyin ebediyetin organıdır. Farz edelim ki bizler sonsuzluğa kadar çabasız biçimde baharda açan çiçekler gibi olduk. Ama bu arada sürüngen ve memeli enerjilerimizi de koruduğumuzu unutmayalım. Hem dışta hem içte. Belli ki Pentagon'da olsun, Kremlin'de olsun güçlü sürüngen kuvvetler bulunmaktadır. Kiliselerin vaaz kürsüleri, cami, sinagog ve tüm tapınakların ilahi yargıyı, cezayı, kendini feda etme gereğini, öteki dünyanın üstünlüğünü anlatan kürsüleri de öyledir. Ama bir yandan her bireyin içinde de sürüngen kuvvetler hep hareket halindedir. Mit ne hayaldir ne de tarihtir. Mitler insan ruhunun yarattıklarıdır, tekrarlanır, devam ederler. Beowulf, Siegfried ve diğer ejderha öldüren kahramanlar, bizim kendi bilinç dışı zihnimizin çeşitli bakış açılarıdır. Onların kahramanlığının önemi bellidir. Ellerine sembolik kılıçlar verip onları sürüngen bilinci öldürmeye yollarız. Sürüngen beyin içimizdeki ejderhadır. Evrim süreci içinde memeli bilinci sindirmek gerektiği zaman daha az şiddet eğilimi olan bir taktik gerekli olmuştur. Beowulf'un kılıcı ve oku yerine İsa'nın mesajı ve örneği ortaya çıkmıştır. Düşmanını sev diyen İsa, sürüngen tiplerin sindiremeyeceği kadar güçlüdür. İsa durmadan iş görme peşindeki memelilere, tarlalardaki zambakların asla saat basıp çalışmadığını tekrarlamış durmuştur. İsa'nın doğumunda eski dünyada büyük pan öldü diye çığlıklar yükselmiştir. Hayvansal zihin artık boyunduruk altına alınmaktadır. İsa'nın görevi çiçeksel bilince giden yolu hazırlamaktır. Doğuda da bu da aynı görevi yapmaktadır. Fakat işaret edilmesi gerekli olan nokta ne İsa'nın ne de Buda'nın pana asla antipati duymadıklarıdır. İkisi de yalnızca kendi mitsel evrimsel rollerini oynamaktaydılar. İsa ile Buda ruhlarımıza girerken bizi kötülüklerden kurtarmayı değil, memeli bilincinden kurtarmayı amaç edinmişlerdir. İyilik kötülük hikayesi her zaman sahtedir. Evrende olsun, ruhlarımızda olsun. Yer alan olay kötülüğe karşı iyilik değil, eskiye karşı yeni, daha doğrusu modası geçmişe karşı kaderdir. Sürüngen geçmişimizdeki ejderha nasıl kahramanın mızrağıyla öldürülüp pana yol açmak zorundaysa, panda zayıflamak, gücünü yitirmek, etkisiz kalmak, geri plana itilmek zorundaydı bizim ruhsal ilerlememiz sırasında. Pan kalplerimize ve cinsel organlarımıza daha yakın olduğu için onu ejderhayı özlediğimizden daha fazla özleyeceğiz. Çaldığı flütün bizi titretip bir dehşet dansına yöneltmesini özleyeceğiz. Onun kanımızı tutuşturmasını, herkesi coşturmasını, şarapları ortaya dökmesini özleyeceğiz. Hepsinden çok da belki bizimle alay edişini, bize gülüşünü, memeli bilincimizi ciddiye alışımızla eğlenişini özleyeceğiz. Ama eski oyun arkadaşımız artık gitmek zorundadır. 2000 yıldır biliyorduk Pan'ın gitmek zorunda olduğunu. Çiçeklerin parfümlü aydınlığı içinde Pan'ın o pis kokusuna yer yoktur. Son zamanlarda New Orleans'ta belki çiçeksel insanın prototipi olarak nitelendirilebilecek bir adam ortaya çıkmıştır. Bingo Pijama adlı bir Jamaikalıdır. şarkılar söylemekte, çiçekler dağıtmakta, bol bol gülmekte, geleneğe meydan okumakta, harikulade bir kokunun yaratılmasına katkıda bulunmaktadır. Bazı bakımlardan pana benzemektedir ama bingo pijama güzel kokmaktadır, tatlı kokmaktadır. Çiçeksel beyni öylesine aktiftir ki bir tür neokortal bal üretmektedir, arıları çevresine toplamaktadır. Batılı sanatçılar bir insanın kutsallığını gözler önüne sermek istedikleri zaman başının çevresine bir ışık halesi çizerlerdi. Doğulu ressamlar ise değişik bir kokuyu resimlemeye uğraşmaktadırlar. Mesaj aynıdır. Işık halesi, o insanın beyninin aydınlığını gösterir. Neokorteks tam faaliyet halindedir. Ama halenin bir başka yorumu daha vardır. Belki bir arı sürüsünün stilize resmi de olabilir. Perşembe günü Priscilla eşyalarını topladı. Doktor Deniboy'un kuramını da yanına aldı. Kiraladığı evden ayrılıp parfümeri Dövalye'ye taşındı. Kahvenin sahibi tatilinden dönmüştü artık. Marcel ile Alobar Royal Orleans Oteli'ne yerleştiler. Perşembe gecesi madam onlara koca bir tencere dolusu bamya pişirdi. İn üstümden yaratık. Hep birlikte dükkanda yemek yediler. Yemekten sonra Marcel madama 250 bin dolarlık bir çek verdi. Bu paralar kudra imalatına başlamak için kullanılacaktı. Ne de olsa modern cihazlar satın alınması, yeni işçiler tutulması gerekecekti. Volo ile Priscilla da hissekarlarına mahsuben 25 biner dolarlık birer çek aldılar. Para Priscilla'nın içini Budist bir sükunet duygusuyla doldurdu. Ama sakarlığı geçmedi. Tuvalete giderken kafasını kapıya gümbürtüyle çarptı. Gözüne buz koymak gerekti. Baş ağrısı aspirinle geçecek türden değildi. Madam ona bir tek damla kasırga damlası içirdi. Portakal suyunun içinde verdi. Bu son damla çeri dedi. Vulu'ya bir yandan. Çünkü Vulu da o arada kendi başını ağrıtmayla uğraşıyor gibiydi. Madam köpüklü sıvının geri kalanını musluğa boşalttı. Vulu'nun gözünden sessiz bir gözyaşı damlası yuvarlandı. Ama kentin kanalizasyon kanalının denize açıldığı noktadaki balıklar az sonra sarhoş olacaklardı. Damla'nın rüyasal gücü sayesinde Priscilla cuma sabahı vaktinde uyanamadı. Duşunu yapıp giyinip çekini bankaya yatırıp kendini bir taksiye attığında Seattle'dan gelen uçak alana inmişti bile. Wixley, Huxley and terminal binasının dışında güneşte bekliyorlardı, sabırlıydılar. Yağmurdan kurtulduklarına memnundular. Yağmur damlaları makarna olsa Seattle isterse Orson Welles'in bile karnını doyurduktan başka artanıyla bufaloları besleyebilirdi. Arıları ilk kimin gördüğü anlaşılamadı. Belki oradaki hamallardan biri ya da karnaval sonrası turistlerden biri. Belki de birkaç kişi aynı anda gördü. Birden arılar arılar diye bir çığlık yükseldi. Etrafta iş adamları, kongre delegeleri, alan görevlileri ve şoförler vardı. Kimse ünlü böceklerin ortaya çıkmasına pek sevinmedi. Vix Deniboy'un dışında tabii. Vix hemen asfaltın ortasına yürüdü. Sevinç dolu beklenti ifadeli yüzünü gökyüzüne doğru kaldırdı. Uçan daire filmlerindeki dünyaları hatırlatır hali vardı. Ne var ki arılar onun bu jestine hiç aldırış etmediler. Çevreyi 2-3 kere dolaştıktan sonra dosdoğru Huxley Anne uçtular. Gruptakilerin birçoğu bağırdı. Ama arılar küçük kızın başı üzerine kondukları zaman ortalığa dehşet yüklü bir sessizlik çöktü. Birisi kıpırdama diye fısıldadı, kıpırdama. Huxley Anne zaten kıpırdamıyordu. Arılarında pek fazla kıpırdadığı yoktu. Bir kere yerlerini aldıktan sonra çocuğun başı çevresine bir takke gibi yayıldılar. Kanatları hareketsizleşti, antenleri sarktı, dizleri büküldü. Bitişik gözlerinin binlerce yüzeyi dinlenme ifadesine geçti. Boru gibi dillerini, dikenli iğnelerini içlerine çekip yerleştirdiler. Huxley Anne Vix'e baktı. Vix ona cesaret verircesine gülümsedi. Seyredenlerin donuk hali bir şoförün kamyonetini çalıştırmasıyla eridi. Pencereden polis çağırmaya gidiyorum diye seslendi şoför. Vix ona, öyle bir şey yaparsan ciğerini sökerim diye hırladı. Kamyonete doğru ilerledi. Kapat o motoru. Şaşıran şoför denileni yaptı. Kalabalık arasından başka kıpırdayan olmadı. Vix yavaşça Huxley Anne'in yanına yaklaştı. İyisin değil mi hayatım diye sordu. Kız başını evet anlamında sallayınca seyirciler soluklarını tuttular. Ama arılar kıpırdamadı. Vix yakından baktığında her arının karnının hafif hafif inip kalktığını görebiliyordu. Sanki ozmoz yoluyla bir şeyler emmekteydiler. Araba kiralanıyor mu burada diye sordu Vix. Görevlilerden biri parmağıyla sinirli işaret etti. Wiksu Kley'i elinden tuttu. Diğerleri gözleri yerinden uğrayarak onları izlerken gösterilen yere doğru ilerledi. Doktor Dannyboy gerekli formları doldururken Huxley N. kulübenin yan tarafında görünmeyecek bir yerde bekliyordu. Çevrede yetişen çiçeklerin güzelliğini seyretmekteydi. Priscilla'nın bindiği taksi alana vardığında babayla kız ve arılar arabaya binmiş lastikleri gıcırdatarak ana yola çıkmaktaydılar. Wicks direksiyon başından "Harika bir şey bu" diye bağırıyordu şarkı söyler gibi bir sesle. Carlos Castaneda'dan da Levi Strauss'tan da ikisinin toplamından da harika. Koca bombadan bile büyük bir şey. Rock and roll'den bile büyük sonra ekledi. Tabii kız kuaföre gittiği zaman belki biraz sorun çıkabilir. Priscilla onun sesini duyamadı. Zaten onun sesini bir daha hiç duyamadı. Kulağına gelen dedikodulara göre Wicks Dannyboy ya Costa Rica'da bir orkide çiftliğine yerleşmiş ya da Jamaika'da bir yasemin plantasyonuna gitmişti. Priscilla yatağına girdi. Hafta sonu boyunca hiç kalkmadı. Kendini bir konserve kutusu dolusu ucuz köpek maması gibi hissediyordu. Çirkin bir şey salgılanıyordu benliğinden. Bir tek o 25 bin dolarlık çek, belki yara bandı görevini yapıyordu. Maddesel şeylerin insanı hayata bağlama gücü nice idealistin sandığından çok daha fazladır. Karşımızdaki düşmanın onu kaç kere yenersek yenelim, sonunda bizi yere vuracağını biliyor gibiyizdir. Öyle çok müttefiki vardır ki, zaman, hastalık, sıkıntı, aptallık, dindar saplantılar, kötü alışkanlıklar. Belki de Doktor Dannyboy'un dediği gibi, bunların hepsi hastalık ve zamanla olan ilişkilerimizde dahil olmak üzere hep kötü alışkanlıklardır. Eğer öyleyse belki nihai zafer mümkündür. Toplum içinde değilse bile en azından bireyler için. Belki de evrim, oyuncu, serüvenci önceden kestirilemez. İnsanı çileden çıkaracak kadar da yavaş olmasına rağmen sonunda bizi kurtaracaktır. Bir master plana göre yapacaktır bunu. Bu arada etrafımız sarılmış durumdadır. Geçidi tutarız, zayıflar ego ve dogma kayalarının ardına saklanarak şüphe içinde tutarlar geçidi. Kahraman yaratılışlılar biraz daha kuvvetle tutarlar geçidi. Kendi çılgınlıklarını ve saçmalıklarını bilirler. Ama yine de kahramanlıklarında direnirler. Kahramanlar geri çekileceği yerde hayata doğru ilerlerler. Hayat çoğunlukla maddeseldir. Maddesel şeylerin zevkini çıkarmak da epey kahramanlık gerektirir. Maddesel şeyleri toplayıp biriktirmek, gerçi yüzeysel ve yararsız bir çabadır. Ama bu tür şeylerle gerçek bir ilişki kurmak, hayatla ilişki kurmaktır. Ve dolayısıyla da ilahi olanla ilişki kurmaktır. Ölümü fiziksel olarak yenebilmek için zaten amaç bu değil mi? Akla gelmeyecek şeyleri düşünmeli, cevabı olmayan soruları sormalıyız. Ama yine de kendimizi felsefenin soyut buharları arasında kaybetmemeliyiz. Ölümün de somut müttefikleri vardır. Biz de kendi müttefiklerimizi bulup listesini çıkarmalıyız. İyi hazırlanmış bir takodan, bir şişe soğuk biradan gelebilecek yardımı, doyumu, rahatlığı, ruhun aşılması durumunu asla azımsamamak gerekir. Son sorunun çözümü belki de basit ve pratik bir şeydir. Filozoflar yüzyıllar boyunca bir toplu iğnenin ucunda kaç meleğin dans edebileceğini tartışıp durmuşlardır. Ama maddeciler bunun yapılan dansa bağlı olduğunu baştan beri bilmişlerdir. Jitterbug ise başka, yanak yanağa dans ediliyorsa başka olacaktır durum. Pazar akşamı Priscilla kendini bir dereceye kadar iyi hissetmeye başlamıştı. Yani kendini ucuz köpek maması değil de pahalı köpek maması gibi hissediyordu. Biraz aklını dağıtsın diye televizyonu açtı. Pazar filminde Jesse Jonah adlı küçük bir çocuk bisikletiyle korkunç bir kara deliğe doğru ilerliyordu. Üzerinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir mesajını taşımaktaydı. "Bunu daha önce de çok duyduk" diye söylendi Priscilla. Kanal değiştirdi. Bir magazin belgesel programı buldu. İki resmi makamla bir büyük sanayi kuruluşunu ilgilendiren rüşvet olayına değinildikten sonra Arjantin'i saran yeni bir dans modası anlatılmaya başladı. "Buna bandolop diyorlar" dedi spiker. "Hemen herkes yapıyor." Priscilla doğrulup yatakta dik oturdu. "Burada dans edenler zıplayıp sıçrıyor. Bir tür abartılı polka yapıyorlardı. İkide bir duruyor, geriye doğru bir jitterbug figürü yapıyor. Bandolop diye bağırıyorlar. 5 kere oldukları yerde çok yükseğe sıçrıyorlardı." Priscilla daha da doğruldu. "Morgenstern" diye fısıldadı kendi kendine. "Sunucu, ama bandolop aslında sıradan bir dans krizinden çok daha farklı bir şey diye devam etti sözlerine. Bu aynı zamanda bir sağlık modası. Söylentilere göre insanın ömrüne yıllar, hatta 10 yıllar ekleyebiliyormuş. Ekranda tanıdık bir yüz belirdi. Bandolov salgınından tek başına sorumlu olan adam, Efecto Partido adlı Arjantinli eski bir akordeon virtüözü. Priscilla öne doğru eğildi. Kendisi saygın bir etnomüzikolog, Senyor Partido, geçen yıl küçük bir bilim adamı grubuyla Patagonya yöresinin en ıssız kesimlerine bir yolculuk yaptı. Bilimciler grubunda iki kere Nobel almış, müteveffa kimyager Wolfgang Morgenstern'de bulunmaktaydı. Partido'nun ilgisi daha çok müzik alanına dönük olmakla birlikte, bilim adamları yörenin en tanınan kabile toplumunu incelemek istiyorlardı. Bu yerlilerin ömür süresinin 140 yılı aştığı bilinmekteydi. Bilim adamları henüz vardıkları sonucu açıklamamış olmakla birlikte, Partido'ya göre kabilenin uzun ömürlü sırrı, günde birkaç kere yaptıkları bir danstan kaynaklanmaktadır ve o dansın da adı bandolop'tur. Kamera Buenos Aires gece kulüplerinden birinde dans edenleri gösterdi. Sonra tekrar Efecto'ya döndü. Priscilla onun pek genç, pek formda göründüğünü fark etti. Efecto konuştu. Bu dans insanın kanını mutlu ediyor, kemiklerini mutlu ediyor. Henüz nasıl açıklayacağımı bilemiyorum ama bu dans bir bakıma şu anda ölü olmayışımızı kutluyor. Sunucu gülerken kamera bir depoyu gösterdi. Duvarlar parlak pembe bir renge boyanmıştı. Bandolop dansı için o kadar geniş alan gerekiyordu ki Arjantin kulüplerinin pistlerinde yalnızca 3-4 çift dans edebiliyor. Bu nedenle Efecto Partido Buenos Aires rıhtımında boş bir depo bulup onu bandolop kulübü haline getirdi. Bu yer haftanın her akşamında tıklım tıklım doluyor ve Efecto Partido bir yandan orkestrayı yönetip akordeon saloları yaparken Güney Amerika'nın en yeni milyoneri olarak yerini alıyor. Açtığı yeni gece kulübüne Priscilla adını vermiş bulunuyor. Efecto kameraya sevdiğim tek kadının adını verdim ona dedi. Priscilla yatağından dışarı bandoloplayı verdi. 15 dakika boyunca eski dahi garson odanın içinde dolaşıp durdu. Sonra aklına Ricky'ye telefon etmek geldi. Alo, barmen bana lütfen biraz buzlu alpo, içine de biraz demiryolu dikeni. Ben ev ziyaretleri yapmam, kim arıyor? Sana haksızlık edeni hatırlamıyor musun? Pris, belki ev ziyareti de yaparım. Neredesin sen? Hala Louisiana'dayım. Ricky, sesini duymak ne kadar güzel. Senin sesini duymak da güzel, eşek. Üzgünüm Ricky, şişemin sende olduğundan emindim. Bin kere pişmanım şimdi. Telafisi kolay. Ne kadar fesatsın. Yalnız lafta değil. Beni affedebilecek misin Ricky? Bak, ben kendim de eşeklik ettim. Ama derneğin yeni bursu yaklaşıyor bu sefer. Yo, artık ona ihtiyacım yok. El Papa Muerta'da işler nasıl? Müşteriler hala 1000 ada sosuna yalnızca 990 ada koyduk diye yakınıyorlar mı? Evet, Peso'nun devalüe edildiğinden haberleri yok. Ricky, Arjantin'e gitmek ister misin? Papa'ya, Las Vegas'a gitmek ister misin denir. Neden söz ediyorsun sen? Şaka etmiyorum, ben gidiyorum. Şu geçirdiğim 4 ayı duysan inanamazsın. Tanıdığım insanlar, öğrendiğim şeyler, başıma gelenler. Bir anlat hele. Pekala, ölmek üzere olan bir tanrı beni itip düşürdü. Parfüm şişemi kırdı desem ne derdin? Ah, Arjantin benim için ağlama. Arjantin'e gitmek ister misin? O manyak sevgiline ne oldu? Manyak değil o, sevgilim de değil. Herhalde hiçbir zaman sevgilim olmadı.